Ayrım 14, sayfa 133. Merlin'den buraya sorguları bile yapılmadan birçok kimse gönderilmiştir. Sevk evrakında sadece suçların cinsi ve suçlunun adı yazılıdır. 20 gün ya da bir ay kadar sonra sorguya çekilmek üzere bunları Merlin isteyecektir. Bu aralık yukarıda anlattığımız hazırlık safhasından geçmeleri gerektir ki Merlin onları hazır, mukavemetleri yüksek bir oranda kırılmış olarak bulsun, sorgucuların önüne zayıf, sinirleri bozuk, ruhi durumları çapraşık, gevşemiş olarak çıksınlar. Bu işi kamp idaresi kendi organlarına güvenerek üzerine almıştır. Sirmas, buluş ve planlama bakımından eşsizdir. Ama uygulama işi çok daha önemlidir. Planları uygulayacak olanların hayal ve buluş güçleri çok kuvvetli olmalıdır. İnsan biyolojisini iyi bilmeli, sabırlı, merhametsiz, müşahedeleri kusursuz olmalıdır bunların. Rehinelerin isimlerini hatırlamak için ecel terleri döken kalın kafalı Almanlardan Sirmas fazla bir şey bekleyemez bu alanda. Ancak Andrea gibileri onun yüzüne ak edebilir. Bunun için komutanın ona karşı apayrı bir sevgisi vardır. Ona sonsuz yetkiler vermiştir. Kamptaki öbür SS rütbeliler bile Andrea'nın karşısında tir tir titremektedir. Merlin sorgucuları, bu canavarlar bile kampa geldiklerinde Sirmas'tan sonra Andrea'yı faşistçe selamladıktan sonra elini sıkarlar. Bu bir eşitlik ve saygının delilidir. Nasıl sevmesinler, nasıl takdir etmesinler onu? Bakın işte bir köprü altı serserisi gibi zavallı şu an bir sandalye üzerine kıvrılmış yatıyor. Buna onu kimsenin zorladığı yok, mecbur değil. Buna o pekala kendi rahat odasında temiz yatağının içinde uyuyor rahatına bakabilirdi. Bunu yapmıyorsa bu saatte nöbetçi olan Alman erine güveni olmadığından ötürüdür. İş aksamasın, bizi rahat bırakmasın diye bizzat bulunuyor başımızda. Ruhumuz bir an için olsun huzura kavuşmasın diye, biraz sonra esnediğini, gerindiğini, kollarını yukarı kaldırdığını, uyku sersemliğini atlattıktan sonra yeni bir buluşunu uygulamak üzere harekete geçtiğini göreceksiniz. Bu son günlerde bir yardımcı istedi kendisine, Andrea. Diyeceğim, kendisi seçip bulduğu yardımcısını uzun izlemlerden, incelemelerden sonra teklif etti daireye. Bu yardımcı hakkında henüz bir şey bildiğimiz yok adından başka. Johan diyorlar ona. Diyeceğim, adamın adı yani. Şu bildiğimiz. Yani de Andrea onu böyle çağırıyor. Almanca karşılığı ile. Bizimle bir ilişiği kalmasın, adı bile bizimkilere benzemesini istiyor yardımcısının. Korkunç işler için hazırlıyor onu Andrea. Böyle görünüyor bu iş. Bu son günlerde bizi korkutmasından belli. Hep görüşürüz sizinle. Bir iki gün sonra görüşürüz. Hele bir yardımcım gelsin de görün siz. Ne aslan çocuk göreceksiniz. Canınızı okuyacak. Benim yumuşaklığımdan faydalanıp handiyse başımıza çıkacaksınız. Kimseyi iplemez oldunuz artık deyip duruyor. Hapisliğin bir savaş demek olduğunu kavramış tutuklara vey. Kendini, benliğini, insanlığını yitirmek istemiyorsan dayanacaksın. Cellatların her çıkışına karşı bir başka çıkışta cevap vereceksin. Onların en önemsiz, en entipüften çıkışlarına bile. Hiçbir iş amaçsız yapılmaz. Sana yapılan işkenceler daima soğukkanlılıkla hazırlanmış, hesap edilmiş, en acayip ayrıntılarına kadar gözden geçirilip kararlaştırılmıştır. Tecrit bölümünde normal sabah yoklaması yapılmaz. Herhangi bir sebeple ya da nakil için adam alacakları zaman geride kalanları sayıp kitlerler. Kampın öbür bölümlerinin karşılaştığı, yaşadığı sabah heyecanını çekmiyoruz biz. Ama buraya kapatılmış, birbirine hiçbir yakınlığı, sevgisi olmayan bizlerin durumu belki de onlarınkinden daha da korkunç. Bu korkunçluğu burada yapayalnız tek başına oturup dışarıda yapılacak yoklamayı beklerken daha da şiddetli hissediyor insan. Serbest, kamptakiler sabah yoklaması için sıraya girer girmez bütün eşyalarımızı pencerenin altına yığıp gözcü çıkarıyoruz üstüne. O yükseğe tırmanan arkadaşımız gözümüzde insanüstü bir varlık oluveriyor. Kendisine en olmadık soruları soruyoruz. Garnizon erlerinin yüz ifadeleri nasıl? Zarfın içinde çok mu kağıt var komutanın? İyi bak, arkadaşların yüzleri endişeli mi? Biliyorlar mı acaba bir şey? Oysa gözcümüz araya dört nolu blok da girdiği için bu 1000 metrelik mesafeden hiçbir şey fark edememektedir. Ancak içtima bittikten ayrılan gruplar hareket edip 15 noya doğru ilerlemeye başladıktan sonra cevap vermeye başlıyor gözcümüz. Birinci grup 8 kişi, Merlin Angaryası diye bağırıyorlar aşağıdakiler birazdan. Sonra başka, ikinci grup 12 kişi diyor, sonra düzeltiyor, 13 yanlış görmüşüm. 13 mü? Aa, hiçbir zaman infaz için 13 kişi götürmezler, sorgu için olacak. 20'yi tamamlamak için bizden de 7 kişi alırlarsa ha, belki de 2 Alman yaralamışlardır dışarıdakiler. Bu son heyecanlı düşünce çok alçak bir sesle söyleniyor. Gözcünün sesi bu sefer çok heyecanlı. Vay anam vay çocuklar, 50 kişiden çok fazla bir grup daha. bu haberi derin bir sessizlik takip ediyor. Çocuklar 13'ler 21 no'ya gidiyor. Bravo tahliye. Aa, başkaları da 21'e doğru gidiyor. Ne, başkaları da mı dedin? Ya Averof ya da Goody hapishanelerine nakil olacak. Bu da bir şey, iyi, ama bugün sorgu yok mu? Yok mu sorgu bugün? Bak bakalım, avludaki kamyonlarda muhafızlar var mı? Göremiyorum buradan. Sarkamam daha çok. Görüp ateş ederler. Göremiyorsan in aşağı, ben sarkarım. Bu son sözleri 3 gündür kimseyle konuşmayan biri haykırıyor. Gözcü iniyor, yeri boş kalıyor. Ama deminki baba yiğit hiç oralı değil. Kayıtsız numarası yapıyor. Sanki o değildi demin bağıran. Burada başkalarının hayatını tehlikeye koymak öyle kolay ki, utanmadan, arlanmadan yapılıyor bu iş. Birden anahtar deliğindeki gözcünün sesi duyuluyor. Geliyorlar. Gözcünün çıkması için istif edilen eşyalar bir anda dağıtılıyor. Anahtar deliğinde anahtarın sesi duyulunca da herkes esas vaziyete geçiyor. Bugün gelen komutanın kendisi değil. Bu da hayra alamet. Ancak ölüme gidecek olanlar varsa gelir kendisi. Onun gelişi ölümün gelişiyle eşit. Andrea 6 isim okuyor. Siz 5'iniz, hiçbir şey almayacaksınız yanınıza. Sen bütün zati eşyalarını topla. Bu 6.'sı bizim ilahiyatçı. Dün gece rüyamda gördüğüm yeni arkadaş taburcu ediliyor. Koğuşun tam ortasında zıp zıp zıplıyor sevincinden. Yanına ne alacağını bilemiyor. Şaşırmış. Andrea gürlüyor. Çabuk olsana ulan. Yardımına gidiyorum ilahiyatçının. Kımıldasana ulan kokmuş herif diye kükrüyor yeniden Andrea. Daha hazırlanmadın mı? Eh madem öyle kal burada da aklın başına gelsin. Bir hafta daha kal ki çağrılınca çabuk davranmayı öğrenesin. Vardı Andrea'nın böyle bir yetkisi. Tahliye edilenleri bir hafta daha alıkoyabilir burada. Kapıyı hızla vurup çekip gidiyor. Şimdi dışarıda olması gereken bir insanı burada bırakıyor. Burada, bu cehennemde. Bütün tehlikeler, bütün heyecan ve korkularla baş başa, kucak kucağa yaşayacak bir hafta daha. Zavallı ilahiyatçı donup kalmıştır olduğu yerde. Yıldırımla vurulmuşa dönüyor adam. Bir 10 dakikalık bir zaman geçtikten sonra dönüp sorabiliyor bana. Al atın yola çıktığını söylemiştin, öyle değil mi? Tamam, %100 eminim buna. Nal seslerini bile dinlediydim uzun müddet gözden kayboluncaya kadar. Tökezlendiğini filan, buna benzer bir şey. Soluk benzinde heyecan ve korkunun izleri, gözleri donuk, korkunç denecek kadar kuru. Öldürülmek için kovalandığını sanan bir delinin gözleri bu kadar kuru olabilir ancak. Daha adamı teselliye vakit bulamamıştım. Kapı yine gümbürdüyor. Arkasından Andrea'nın sesi duyuluyor. Ben anahtarı çevirinceye kadar hazır olmazsan, kapıya gelmezsen tam bir ay daha kalacaksın burada. Alıp gidiyorlar ilahiyatçıyı. Anlaşılan Sirmaz, kurtulma umudu besleyen birini umutsuz öbür 50 kişinin arasında bırakmayı doğru bulmamış. Umut çok kolay bulaşır. Böyle olunca da tecritteki rehinelerin kişiliğinin yok edilmesi için harcanan bütün çabalar boşa gitmiş olur. Bundan ötürü alıp götürdüler ilahiyatçıyı. Salt bundan ötürü. Çoktandır benimle saklambaç oynayan bir duygumu açıklamak durumu ilgilendiriyor beni şu an. Bir arkadaşın buradan kurtulmuş olmasına seviniyor muyum, yoksa üzülüyor muyum, canım mı sıkılıyor? İçimde belirsiz bir şikayet mi doğuruyor böyle olaylar? Duygu faktörlerimi uzun ve yorucu bir ayıklamaya tabi tuttuktan sonra bu durumlarda salt yalnız kaldığımdan ötürü belirsiz, muğlak bir acı ve bir şikayet duyduğumu anlıyorum. Bana arkadaşlık eden birinin buradan kurtulmasından ötürü ta yüreğimin içinde duyduğum üzüntüyü kabullenmekten korktuğumu görüyorum. İlahiyatçının gitmesiyle de öyle oldu. Benim kendi durumumu ayrıca başka bir açıdan görmem gerektiğini kabullenmekten korkuyorum. Bunun için ayrıca düşünmek gerektiğini kavruyorum. Belki o zaman gerçeği kavrayacağım. Güle güle dostum, Allah selamet versin diyebileceğim gönülden. Ama bütün bu hikaye bir akıl, bir mantık sorunu. Ama şu an beni daha çok gönül, ruh ve gizli sesler ilgilendiriyor. Damarlarımın içinden gelen bir sese kulak veriyorum. Bu bakımdan gelen ilk ses de anlaşılmaz, muğlak bir memnunsuzluğun, bir şikayetin sesi. Dostum ilahiyatçıyı bana 15 no'da arkadaşlık ettiği, bana yalnızlığımı ve ölümü düşünmeme fırsat vermediği müddetçe sevdiğimi anlıyorum. Ne hallere geliyor insan? Bu cehennemde insanı ne kalıplara sokuyorlar? Bu savaş bittikten sonra idam cezası mutlaka yeryüzünden kaldırılmalı. Ama bir şartla. Sirmaz, Andrea ve benzerleri asıldıktan sonra. Gözetleme yerimiz faaliyette. Böylece gidenlerin gerçekte nereye gittiklerini anlayabiliyoruz. Gittikleri yeri kesin olarak bilmemiz gerek. ilahiyatçı kamyona bindirilmedi. Böyle bir şey şüphe uyandırdı. Akıbeti bakımından 21 No'dan eşyalarını alıp yürüyerek avluyu geçti, şoseye Hürriyet'e doğru yöneldi. Hepimiz sevinç içindeyiz. Bir arkadaşın kurtulmuş olmasından değil, buradan günün birinde kurtulmak umudunun varoluşundan. Bu teselli o kadar tatlı ki, Andrea da bunu biliyor. Bunun için, bu belirsiz umudu yok etmek için geliyor buraya şimdi. Yüzü gülüyor Andrea'nın. Bütün yaptıklarını salt Almanların gözünü boyamak için yaptığına inandırmak istiyor bizi uzun müddet. Kendisi de bir rehine değil mi? Bütün sevinçlerimize, bütün sıkıntılarımıza o da ortak. Ekliyor. Bu çocuk, ilahiyatçı, çok hoşuma gidiyordu. Bugün listede ismi okununca çok koydu bana. Asılacağını anlamamış gibi göründüm, numara yaptım. Komutana dedim ki, komutanım dedim, çabuk hazırlanmadığı için ona bir hafta daha kalma cezası verdim. Ama yutmadı komutan. Sirmas demişler ona, yutar mı hiç? Taktığım çelmeyi hemen çaktı, bastı emri. Git, çabuk onu buraya getir. Elden ne gelir? Ben elimden geleni yaptım ama ben de bir rehineyim nihayet, sizden farksız. Buna rağmen çocuğa ölüme gittiğini hiç sezdirmedim. Bu da bir şey değil mi? Yaha? Gözetleme yerimiz olmasaydı kapana düştüğümüzün resmiydi. Andrea'yı rehinelerin koruyucu meleği sanıp çıkacaktık. Kendimizi bu herifin sadistçe keyiflerine savunmasız, silahsız bırakıverecektik. Bir arkadaşımızın taburcu edilmesi olayının yarattığı bu belli belirsiz umut da bu kara ruhlu adamın bu zehirli canice müdahalesiyle sönüp gidecekti. Belli belirsiz bir gurur duyuyoruz içimizde. Zafer kazanmış gibi bir halimiz var. Sağlam, boyun eğmez, özgür bir savaşçı olabilmek büyük şey. Saat 10'a doğru iki yeni arkadaş getirdiler koğuşumuza. Biri dün akşam Merlin'den gelmiş. İkincisinin adı P.M. Kampın ahçılarından. Bir nolu bloktan tecritteki rehinelerin lehine çalıştığını anlayıp ona da aynı cezayı vermişler. Serbest. Kamptan kendini tanıyanlarımız hoş geldin dedik bu iyi arkadaşa. Ben kendisini daha eskiden tanırdım. Yanımda bir yer ayırdım ona. İyiye işaret diyor, bir çocuk gibi gülümsüyor. Arkadaşım, sigara filan sokabildin mi diye soruyorlar yavaşça köşeden. Umutsuz bir soru bu. Ses sahibinin bir şey ummadığını belli eden bir tonda. Laf olsun diye sorulmuş bir soru, rahatlamış olmak için. Evet diye karşılık veriyor bu soruya aşçımız. Sonra kim burada sorumlu meydancı diye soruyor bana alçak sesle. Ne meydancısı arkadaşım, burası tecrit. Meydancıların, teşkilatlanmanın lafı mı olur burada? En ufak bir teşebbüs hemen Sirmas'ın kulağına gider. O zaman da ayıklı ayıklayabilirsen pirincin taşını. Pek sanmam ki haklı olasın. Sesi çok yumuşak, gülümsüyor, iyilik dolu bakışları. Buraya getirdiği bu rahatlık havasından ötürü sarılıp boynuna öpesim geliyor bu delikanlıyı. Devam ediyor. Evet çocuklar, yüzlük bir paket soktum içeri. Sağlamı, hastası, yaralısı, sakatı, bütün koğuş ne zaman fırladı yerinden, ne zaman çıktılar o yatak denen paçavraların içinden anlayamadım. Komutanın gelişi bile bu adamları bu kadar çabuk fırlatamaz yerlerinden. Şimdi ceplerini, öteberilerini karıştırıyorlar. Az sonra gelen arkadaşın çevresini sarıyorlar. Ellerinde akla hayale gelmeyecek şeyler var. Kiminde bir kutu konserve, kiminde bir ekmek parçası. Bir başkasında bir gömlek, işe yarar bir eşyası bulunmayan bir ihtiyarın da elinde bir karavana. Şöyle konuşuyorlar aralarında. Üç yarım verir mi dersin gömleğe? Vermesi gerek. Ekmeğe ne verir dersin? Bir yarım ya da bir, üçte bir istesen mi? Yarım çok olur doğrusu, sen gel üçte bire fit ol. Ölmüşlerinin canı için evlat, verecek bir şeyim yok. Karavanımı getirdim sana. Arnavutluk Savaşı hatırası. Burada işler az buçuk değişiyor. Hepimiz bu ihtiyara bakıyoruz şimdi. Ne işin vardı senin Arnavutluk'ta moruk diyor biri. Askerdik evlat, başını sallıyor ihtiyar. Yüzüne bakıyorum iyice. Bu çizgilerin meydana gelmesi için en azından kahırlı 80 yıla ihtiyaç var bence. Gövde bir yumak. Gönüllü mü diye soruyorum. Yok diyor, 28 kurasından. 1908 doğumlu, 36 yaşında bu adam. Merlin sokağı sorgucuları 3 gün içinde bu hale getirmişler bu genç adamı. Ahçı rahat durmalarına rica ediyor. Uslu çocuklar gibi söz dinliyorlar. Delikanlı devam ediyor. Beni dinleyin şimdi. Şu gördüğünüz sigaralar sizin. Sizin için soktum bunları içeri. Ben sigara içmem ama bana sorarsanız bugün birer tane alın da yarına da kalsın. Bedava mı vereceksin yani? Bu soru pek ürkek bir sesle soruluyor. Tabii bedava, ticaret mi yapacağız yani? Hayretle bakıyor rehineler birbirine. Dünyada böyle şeyler de olabileceğine inanamıyorlar. Sigaraları yakıp dalıyorlar. Kendi içlerine çekiliyorlar. Şu an dünyada sigaradan ve hazdan baygınlıklar geçiren insanlardan başka bir şey yok onlar için. Mutlaka teşkilatlanmalıyız. Bu sefalet hali çok tehlikeli diyor. Sen karışma bu işe biliyorum. Durumun ağır daha da ağırlaşmasın. Bana bırak sen. Bir okşama bu sözler ama aynı zamanda bir şamar da. Böyle derslere şükranla kabullenir insan. Birkaç gün geçmeden her şey hemen hemen normal bir düzene girdi. Herkes üzerine bir iş aldı. Bağırmalar, sertleşmeler yok oldu. Gözler yeniden kinsiz bakmaya başladı. Temizlik için kapı açıldığı zaman herkes kendi numarasına göre sıraya giriyor. Ne karışıklık, ne çekişme, ne sinirlilik hali, ne kavga. Tek damla su boşuna gitmiyor artık. Su içme sırası olanlar bir an önce içip serbest bırakıyorlar. Muslukları yana çekilip sıradaki arkadaşa veriyor yerini. Makine tıkır tıkır çalışıyor. Son 5 dakika gelince hepimiz elimizdeki havluları tutuyoruz muslukların altına. İçirebildiğimiz kadar su emdiriyoruz. Sonra öylece değiştirmeden tutuyoruz ki ıslaklıkları bunlara silinmiş olmamızdan sanılsın. Kovuşa dönünce havluları daha büyükçe ve daha temiz bir başka havlunun üstüne bırakıyoruz sırayla. Artık tek yaptığı iş çamaşırhanede ellerini iyice sabunlayıp bu havluları sıkmak olan arkadaşımızın asıl işi başlıyor. Havlular temiz karavanların ve tabakların içine sıkılıyor. Böylece her seferinde 4-5 litre su biriktirmiş oluyoruz. Bu suyu pek olağanüstü durumlarda kullanıyoruz. Bir köşede birkaç yudum rezerve su bulunduğunu bilince insan kendisini daha sağlam, daha güçlü hissediyor burada. Daha az zavallı, daha az kendinden geçmiş. İçimizden en çok benzi soluk olanları 2-3 gruba ayırdık. Bunlar tam bir çeyrek kalıyorlar helada. Yetişemeyenler ertesi güne. Böylece tam 12 kişi her gün rahat rahat kalabiliyor helada. Yavaş yavaş daha 15 gün geçmeden bu benzi soluk arkadaşların yüzüne kan gelmeye başlıyor. Solukluk ve sarılık kayboluyor. Asıl büyük felaket önlenmiş oluyor böylece. Bu önemli iş artık zaman yetersizliği, psikolojik sebeplerden dolayı gecikme engellerine çarpmıyor. Sistemli, sabırlı, can sıkıcı, çok zor bir çalışma ile tahta kurusu belasından da kurtuluyoruz. Yok ediyoruz bu haşereyi. Birkaç gün sonra dostum ahçı eksikliği çok hissedilen mutfağa eski görevine dönüyor. Gözleri pırıl pırıl memnunluktan. İşler fevkalade gidiyor. Hiç olmazsa hastalıkları, sinirlilik hallerini, pisliği önledik. Varsın tecrit yine o eski tecrit. Andrea iti de aynı köpek soyu olmakta devam etsinler. Böyle konuşuyor giderken delikanlı. Yukarıda anlattığım bu birinci dereceden kötülükler önlenince kinler, kayıtsızlıklar, düşmanlıklar da kendiliğinden yok oluyor. Koğuş sıcacık bir yuva şimdi. Her köşesinde şefkatin güzelliğini ve tatlılığını görebilirsin artık. Bizim kendi iç tüzüğümüz artık yatakların bütün gün serili olmasını yasak ediyor. Mecburi yatma durumlarını hareketsiz kalmalara paydos. Sabah sabah bütün battaniyeler bir güzel dürülüyor, kenara istif ediliyor. Sırayla bunların üstüne oturuyoruz insan gibi. Her birimizin günde yarım saat kadar volta vurması mümkün oluyor. Volta sırası kendinde olmayanlar dilediklerinde oldukları yerde 2 adım atıp yer değiştirebiliyorlar. Böylece gece uykusu için gereken vücut hareketi sağlanmış oluyor. Tecrit'in 25 no'lu koğuşunu serbest kampa nakledebildiğim zaman bu durumda bıraktım. Birçok aydın kişilerin akıllarına bile getiremedikleri bir yığın konu üzerinde bir halk çocuğu olan bu ahçı savaşçıdan aldığım değerli dersleri ömrüm boyunca unutamayacağım. Bu arkadaşın mezun olduğu okul Haydari Kampı'nın 1 no'lu bloku. Bu okulda insan bütün açık ya da gizli eğilimleri bakımından sıkı bir sınavdan geçer. Bu okulda şu tek ders okutulur. Her şey insan için. Yazılı olmayan müfredat programının tek maddesi bu. Küçük ya da büyük bir insan topluluğunu yönetebilmen için insanı kendin kadar iyi tanıman, kendin kadar en azından sevmen gerek. Şart bu. Başka türlü kimseyi inandıramazsın kendine. Kimseden anlayış göremezsin. Bu işe kendini vermen gerek. Bana öyle geliyor ki hayatımızda yaptığımız en ciddi iş, beslediğimiz en büyük istek başkalarını sevebilmek. Kendimizi sevdirebilmektir. Ama sevilebilmek, sevgiyi kazanabilmek için bütün yaşantıların, bütün amaçların bakımından doğruyu söylemen gerekir. Birbirlerinin tertemiz gözleri içine bakarak işte bu gerçeği konuşuyorlardı 1 no'lu bloktaki çocuklar. Daha sonraları şöyle böyle öğrendiğime göre 1 no'lu bloktaki çocuklar ahçı dostumun tecrit cezasına çarptırılması işini kendileri tertip etmişler. Buradaki insanların ne derece insanlıktan çıkmış olduğu haberini alınca oraya takviye yollamışlar. Haydari kampının amansız bir saldırıya hedef olan bu kesiminin durumu çok tehlikeliydi çünkü.